Ayrım 33.
Sonu gelmeyen koridorlara ve küçücük iç avlulara inen merdivenlere bir takım kapılar açılıyordu. Evler toprağa gömülmüş gibiydi ama arazi öylesine inişli çıkışlıydı ki bazı avlular doğrudan doğruya çok aşağıda kaldığı sanılan bir sokağa açılıverirdi. Bu kargaşalık duvarlarla gizlenmiş ve toprağa gömülmüş bir sürü sinagogu saklıyordu. Çünkü kutsal kitapta sana derinliklerden sesleniyorum ey tanrım yazılıydı. Nisan Bek Sinagogu'nun yüksek kubbesi de bütün mahalleye hakimdi. Bulunduğu yer burayı başlıca iki savunma noktasından biri haline getiriyordu. Üç kemerle desteklenen bir iç galeri vardı kubbenin hemen altında. Eskiden kadınlara ayrılan bu geçit Haganah nişancılar için bulunmaz bir mevziydi. Tepelerinde karanlık ve gerçek dışı gibi gelen harika freskler birkaç yüz metre öteye rastlayan tapınağın yıkılışını canlandırıyordu. İkinci savunma noktası da merdivenli bir yolun ucundaydı. Polonya Yahudilerinin yolladıkları parayla yapıldığı için Varşova binası diye adlandırılan üç katlı bir bina topluluğuydu bu. Bir avlu çevresinde dörtgen meydana getiren bu bütünün içinde bir sinagog, okuma salonları ve orada çalışmaya gelen bilginlerin kalacakları odalar vardı. Burası da tümüyle boşaltılmış ve Haganah tarafından bir destek noktası haline getirilmişti. Kuzeye bakan cephesinin hemen ötesinde Arap mahallesi başlıyordu. Bu mevzileri tutmak ve bu küçük gettoyu savunmak için 150 Haganah askerleriyle Irgun ve Şten gruplarına bağlı 50 kişinin elinde pek yoksul silahlar vardı. 3 hafif makineli, bir havan topu, 43 otomatik tüfek, 3 el bombası atıcı ve bozuk, pek güvenilemeyecek bir sürü tabanca tüfek. Silah ve cephane sıkıntısını gidermek amacıyla Leah Bulz adındaki bir kadın öğretmen günde 100 kadar el bombası yapabilen küçük bir atölye kurmuştu. Öğrencileri İngiliz askerlerinin attığı sigara kutularını toplamak için yollarda geziniyor, kendisi de bu kutulara patlayıcı dolduruyordu. Kocası da bu arada bir eğenin yardımıyla fünye yapıyordu. Leah Wolfs bu tehlikeli işi ancak tecrübeli ellerin yapabileceğinden haberliydi. Kocasının elleri bu iş için biçilmiş kaftan gibi geliyordu ona. Bu eller 20 yıl süreyle keman yayı tutmuştu. Manda yönetiminin son haftaları boyunca eski mahallenin savunucuları, tekbindeki şef Dan gibi at ısıran ve atlıyı arkası üstü deviren yolda bir yılan olmaya hazırlandılar. Dipnot: Dan Yakup'un oğullarındandır. Babaları ölmeden önce hepsini toplamış ve başlarına gelecekleri söylemiştir. Dan hakkında söyledikleri de şudur: Dan İsrail Sırplarından biri olarak kavmine hükmedecektir. Dan yolda bir yılan, yolda bir engelek olacaktır. Bir engelek ki atın topuklarını ısırır ve onun atlısı arkası üstü düşer. M. Kitap Tekvin, Bab 49, Taksim 17. Yılan harekatı mahalleyi çevreleyen İngiliz destek noktalarının boşaltılır boşaltılmaz anında işgalini öngörüyordu. Rusnak'ın adamları ardından batıdan gelecek saldırılara karşı korunmak için komşu Ermeni mahallesindeki bir takım mevzileri ele geçireceklerdi. Böylece dışarıdan gelecek yoğun bir yardımı beklerken eski adacıklarına sıkı sıkı yapışmayı umuyorlardı. İngiliz askerlerinin koruduğu küçük bir konvoy o güne kadar kuşatılanların yaşaması için vazgeçilmez olan yiyeceği haftada iki kere getirmişti. Bu son bağ öylesine büyük bir önem taşıyordu ki Şaltiel'in adamları akla gelebilecek her türlü gizli kapaklı yerden yararlanarak hileli gaz bidonları gibi İngilizlerin denetimini uyutmuş ve içeri birkaç parça silahla cephane sokmaya çalışmışlardı. Mayıs başında kuşatılanlar büyük bir üzüntüyle Yenişehir'de kendilerine gönderilebilecek bir tek damla gaz kalmadığını öğrendiler. İngilizlerin gitmesi sonucu dışarıyla bağları bütünüyle kopmadan önce kendilerine silah getiren bu bidonlardan ve fırçalardan yoksun bırakılamazlardı. Gerekirse bunları suyla doldurun diye yalvardılar ama bidonları yollamaya devam edin. Sonraki konvoy yeniden değerli varilleri onlara getirdi. Haganah subaylarından Gershon Finger varillerin boşaltılmasını denetlemek için Sion kapısındaki İngiliz denetim noktasına gitti. Bir İngiliz binbaşısının sopasını rastgele seçtiği üç fıçıya soktuğunu gördü. Bu işi bitirdikten sonra İngiliz kapıyı açtırdı ve Yahudilerin varilleri iki sıra İngiliz askerini meydana getirdiği bir kordon arasından eski mahalleye doğru yuvarlandı. Tam o sıra Finger büyük bir korkuyla varillerin birinden su sızdığını fark etti. Asfalta yayılan su yağlı bir iz bırakacak yerde hemen buhar olup uçuyordu. Finger bu olayı başvurdukları sahtekarlığı ortaya çıkaracağından ve eski mahallenin ebediyen konvoylardan yoksun kalacağından emindi. Ama hiçbir İngiliz bu olayın garipliğini fark etmedi. Fıçı mahallenin ilk evinin ardında kaybolduğunda genç subay saygıdeğer bir hahamın bu olaydan çıkardığı sonucu işitti. Şu İngilizlere bakın diye alay ediyordu ihtiyar. Petrol İmparatorluğu kurmak için kaç savaş verdiler, kaç adam öldürdüler, kaç asker kaybettiler kim bilir. Yine de petrol ve su arasında bir ayrım yapacak yetenekten bile yoksunlar. Yahudi mahallesine patlatacağı bombalarla dehşet salacak olan Arap, alışverişini yapan bir ev kadını hoşnutluğuyla Şam çarşısında dolaşıyordu. Tezgahlar fünye, fitil, kapsül, patlayıcı tasarıları için gerekli tüm araç gereçlerle doluydu. Palestine Post, Ben Yahuda Sokağı ve Yahudi Ajansı olaylarından sonra SS baltalama kurslarının eski öğrencisi Fevzi El Kutup kişisel bir Haçlı seferine girişiyordu. Kudüs'ün Yahudi mahallesinde taş üstüne taş bırakmayacağına yemin etmişti. Ona uygun bir işti bu. Çünkü daracık dolan başlı yollarını ve evlerinin karmaşasını savunmacılarının çoğundan iyi biliyordu. Burası çocukken oynadığı oyunlara sahne olmuş ilk el bombasını burada atmıştı. Koca koca para desteleri El Kutup'un ceplerini şişiriyordu. Harekatı hazırlaması için Hacı Emin ona 15 bin Suriye lirası vermişti. Müftü ayrıca El Kutup'a genel karargâh Hazreti Ömer Camii'nin hemen yanındaki bir Türk hamamında bulunan Tadbir adlı 25 kişilik bir yıkıcı komando birliği kurmak yetkisini veren mektubu da sağlamıştı. Bu dinamitçiler patlayıcılarını Fevzi El Kutup'un seçeceği hedeflere yerleştireceklerdi. Fevzi El Kutup son lirasını da harcadığında bir kamyonu dolduracak kadar araç gereç toplamıştı. Satın aldıklarını şeytansı bir hoşnutlukla seyretti. Şiddet dolu alın yazısında yeni bir dönemin kendisini beklediği Kudüs yolunu tuttu. Yabancı topukların yüzyıllar boyu çiğnediği toprak üzerinden şimdi Yahudiler geçiyordu. İlk kez gölgeler ordusu gün ışığına çıkıyordu. Dimdik ve savaşçı görünüşlü, kollarını İngiliz işgalciler biçiminde sallayan erkekler ve kadınlar, Evelyn de Rothschild Derneği'nin avlusuna kurulan derme çatma tribünün önünden yurttaşlarının alkışları arasında geçiyorlardı. Haganah İngiliz otoritesine açıkça meydan okuyarak Kudüs'ün göbeğinde tarihinin ilk geçit törenini düzenlemişti. Her türden üniformanın birbirine karıştığı tulumlu ve haki kasaklı adamlar, şortlu, pantolonlu ya da etekli kızlar, düzensiz bir taburdu bu. Başlıkların çeşitliliği Amerikan ordusunun artıklarından sağlanan zeytin yeşili kepten başlayarak İngilizlerin tabak biçimi miğferlerine, Avusturyalıların balta girmemiş ormanlarda giydikleri şapkadan, sofu Yahudilerin siyah ya da işlemeli takkelerine kadar uzanıyordu. Silahları daha da çeşitliydi. Tribünün ortasında David Schalt yel geçenleri selamlıyordu. Aç Yahudilere bu manevi yiyeceği kendileriyle şehirlerinin geleceği için duydukları kuşkuyu yatıştıracak bir umut mesajını sunmak istemişti. Bu gösteri yabancılar lejyonu eski as subayının yaratılışı yönünden açıklayıcı nitelikteydi. Şaltiel bu olay için kendine yeni bir üniforma bile diktirmişti. Geçitten sonra subaylarını topladı, bir Fransız generalinin 14 Temmuz akşamındaki gösterişli kibarlığıyla kadehini kaldırdı ve onları ordularının başarısı şerefine içmeye davet etti. Dipnot 14 Temmuz 1789 Fransız İhtilali'nin yıl dönümü. Şerefine kadeh kaldırdığı adamlarla kadınlar gelecek günlerde güvenebileceği güçlerin aşağı yukarı tamamını meydana getiriyordu. Komutasındaki ordu, üç düzenli tabur, birkaç muhafız birliği ve Gadna'ya bağlı gençlerden kurulan yarım düzine kadar bölükten oluşmuştu topu topu. Kendisine bağlı olmayan Palmaç'ın Harel Tugay'ından bir tabur, İrgun ve Şiten gruplarının komandoları da Kudüs'te iş görmekteydiler. Ama bunların mevcutları kış çarpışmalarında ağır kayıplar vermişti. Silahlarının durumu da hiç iç açıcı değildi. Yakın geçmişteki çatışmaların bütün dünyayı alıştırdığı ölçülere vurulursa, birliklerinin elindeki silahlar çok yetersizdi. Hiroşima'dan 3 yıl sonra Kudüs Savaşı birkaç makineliğe bağlı kalıyordu. 14 Mayıs öncesinde Yahudilerin silahları 3 Avusturya ağır makinelisi, 70 hafif makineli, 6 havan topu, 3 Davitka ve bir düzine kadar zırhlı arabayı içeriyordu. Babel Uret geçidinde Emil Gori komutasındaki Arapların sıkı sıkı savundukları barikatlar da her türlü takviye umudunu yok ediyordu şimdilik. Ne kadar önemsiz görünürse görünsün, Yahudilerin bu gücü yine de Araplarınkini siliyordu. 4 gün süreyle David Godfrey de Bouillon ve Selahattin Eyyubi'ye verdiği fırsatın eşini David Şaltiyel'e de tanıyacaktı. Gereken manevrayı yapmayı becerirse Kudüs'ü ele geçirebilirdi. Ben Gurion onu saldırmaya, devamlı saldırmaya, hep saldırmaya ittiği halde Şaltiel genel bir saldırıyı göze alma yerine hesaplı adımlarla ilerleme yolunu seçmişti. Saldırı başarısızlığa uğrar da ağır kayıplar verirse şehrin Araplara açılacağını biliyordu. Bu düşünceyle klasik bir harekat hazırlamıştı. Son İngiliz askerin hemen ardından başlayacak ve Yahudilere şehrin kuzeyinden güneyine kesintisiz bir cephe sağlayacak çatal harekatı. Yakın geçmişteki Cebusi harekatının hedeflerine yönelen bu harekat, kuzeyde Şeyh Cerrah ve Skopus tepesi, ardından merkezdeki Bebingrad kesiminin kamu binaları, en sonunda da güneyde Katamon'un ötesindeki Arap mahallelerine karşı üçlü bir saldırı öngörüyordu. Bu mahalleler ele geçirildikten sonra Şaltiel Eskişehir'in surlarına karşı saldırıya geçebilirdi. Bu kesin savaşın büyük bir bilinmeyeni vardı. İngilizlerin gidişiyle Arap lejyonunun kum rengi savaş arabalarının Kudüs tepelerine varacağı an arasında geçecek süre. David Şaltiel'in düşmanları Araplar genel karargahlarının şehri ünlü noktalarından birine lejyonları tarafından ele geçirilen Kudüs'ün göbeğinde hakimiyeti sağlamlaştırmak için İmparator Herodrod'un yaptırdığı Koca Antonia Kalesi'ne kurmuşlardı. Milyarlarca Hristiyan tarafından Tanrı'nın oğlu diye adlandırılan kişi de son yolculuğuna buradan çıkmıştı. İsa'nın geçişinden 20 yüzyıl sonra acılı yolun taşları hala Romalı lejyonerleri eğlendiren seksek oyunlarının izlerini taşıyordu. Raudah okulu Kudüs'ün en ünlü Arap eğitim kuruluşlarından biriydi. Arap milliyetçiliğinin ilk kıvılcımları bugün okulu elde tutan şeflerden birçoğuna bu okul sıralarındayken değmişti. Ama David Şaltiel'in genel karargahı gerçek bir komuta karargahına yakından benziyorsa, Raudah'taki karargah daha çok bir pazar yerini andırıyordu. Bir sürü havan topu parçası, şarjör ve fişeklik avlularda koridorları dolduruyordu. Tüfekler karmakarışık köşelere yığılmıştı. Duvarları Kur'an'dan alınma ayetlerle süslenen sınıflardaki kürsülere tabancalar rastgele atılmıştı. Özenle kapılarına asma kilit vurulan bütün dolaplarda el bombası ya da mermi sandıkları duruyordu. Bir sürü adam girip çıkıyor, birbirini itip kakıyordu. Aşağıdaki sokağa devamlı bir gönüllü dalgası boşaltan taksilerle eşekler, bitmek bilmeyen bir korna sesi ve halek halek çığlıklarıyla kendilerine yol açabiliyorlardı. Aslında Kudüs'teki Arap komutanlığının büyük ölçüde eksikliğini duyduğu şey ne insan gücüydü ne de silah. En büyük eksik gerçek şeflerin yokluğuydu. Düşmanlıkları susturabilecek ve dağınık çeteleri bir araya getirebilecek güçteki tek Arap komutan da Raudah'ın pencerelerinin 200 metre kadar ötesinde koca bir mimoza kümesinin ardında Hazreti Ömer Camii'nin görkemli kubbesi altında son uykusuna yatmış bulunuyordu. Abdülkadir'in yerine geçen Halit Hüseyin'i taraftarlarında kayıtsızlıktan başka bir şey uyandırmıyordu. Öteki şeflere gelince karşılıklı bir kuşku ilişkilerini yıpratıyordu. İşlerinde en güçlü olan Fadıl Raşit bile İran halılarıyla lüks eşyalara duyduğu aşırı ilgi yüzünden büyük güvensizlik yaratıyordu. Genel karargahın bir çıkarcı ödlek ve İngiliz ajanı süresi barındırdığına inanan nadir gerçek Arap savaşçılardan Fevzi Erkutup ortada hiç görünmüyordu. Eskişehir'deki Yahudi mahallesine karşı yalnız başına girişeceği yıldırım harekatını hazırlamayı yeğliyordu. Raudah'ın karmakarışık ve gürültülü sınıflarından herkes kendi küçük savaşını yönetiyordu. Kudüs artık birbirinden kopuk bir adacıklar mozaiği halini almıştı. Genel çatışmanın hemen öncesinde kimse harekatın tümünü yönetebilecek yetenekte bir tek komutanlığa bağlanmaya razı gelmiyordu. Bu otorite dağınıklığı insan gücüyle bile giderilmemişti. Kudüs'te 3000'den az Arap savaşıyordu. Bunların 2/3'ü müftü taraftarıydı. Geri kalanlar da 600 Iraklı ve Lübnan asıllı polis müfettişi Münir Ebu Fadıl komutasındaki eski polislerden meydana geliyordu. Arap Birliği'nin Filistin'de savaşmak üzere kurduğu bütün birliklere komuta eden İsmail Saffet Paşa, manda yönetiminin sona erişinden 5 gün önce Şam'dan savurduğu bir ihtar çığlığında alışılmamış bir gerçekçilikle Kudüs'te çarpışan güçlerin saldırı yeteneğini değerlendiriyordu. Bu güçler umutsuz halde diyordu. İnsan ve silah yönünden ağır kayıplara uğradılar. Şehir her ne pahasına olursa olsun hatta başka yerde toprak vermek gerekse bile korunmalıdır. Arap sorumlularının büyük çoğunluğu yine de şehrin merkezindeki hayati kesimlerin ele geçirilmesinin gerekliliği konusunda Yahudiler kadar bilinçliydi. Polis müfettişi Münir Ebu Fadıl büyük bir Kudüs haritası üzerinde İngilizler gittikten sonra ele geçirilecek 138 hedefi göstermişti. Ama Araplar bu tasarıyı gerçekleştirmek için aralarında bir plan hazırlamamışlardı. David Şaltiel'in genelkurmayı aynı harekatı en ufak ayrıntılarına dek hazırlarken burada sorumluluklar kişisel girişimlerin kargaşasına terk edilmişti. Okul avlusunu dolduran kefiyeli, üniformalı, sarıklı ve çizmeli kalabalığın arasından esrarlı ve alışılmamış bir gölge siyah bir cübbe sık sık geçiyordu. Oysa bu kişinin varlığının İslam'ın kutsal yerlerinin savunmasıyla hiç ilgisi yoktu. Hayatını zeytin ağacından tesbih taneleri yapmakla geçiren Beytüllahimli yoksul bir Hristiyan Arap'ın oğlu olan Peder İbrahim Avat, kiliseye hizmet etmekle gösterdiği şevkle Arap davasına vermişti kendini. Din adamlarının kuşaklardan beri Hristiyanlığın en kutsal eşyaları çevresinde büyük dikkatle nöbet tuttukları koca Casanova binasının odalarında müzakereci yeteneğini geliştirmişti. Bir İtalyan meslektaşının suç ortaklığı sonucu o gün cübbesinin kıvrımları arasında İtalyan konsolosundan bir mektup ve bir de anahtar getiriyordu. Araplara Kudüs'ün en hayati binalarından birinin, İtalyan hastanesinin kapılarını açacak iki açıl susam açıl birden. Yine Hristiyan olan bir başka Arap'ın, Nimrat Hanus adlı genç bir kadının, Raudah'ta işgal ettiği çok önemli yer daha da garipti. Boğuk sesine Hagana'nın telefon dinleyen santral kızları kadar Arap genel karargahı üyeleri de alışkındı. Şehir telefon santralında çalışan Yahudi meslektaşlarını büyük umutsuzluğa düşüren bu genç Arap kızı, son 6 ay süresince geveze yurttaşlarına düşman kulakların kendilerini dinleyebileceğini ihtar edip durmaktan bıkmamıştı. Annesi ondan önceki 22 çocuğunu da doğum sırasında kaybetmiş, bir büyücü yırtıcı bir hayvan adı verilmesi şartıyla Nimra'nın yaşayacağına and içmişti. Nimra, yani dişi kaplan, yaşamıştı. Bir telefon santralindeki fişleri elleyen ilk Arap kadınlarından olmuş, böylece de Yahudi meslektaşlarının Haganah'la yaptıkları yardımın işini Arap davasına sağlamıştı. Eskişehir'deki savaşçıların bir telefon santralı kurmaları için gerekli olan bütün araç gereci sabırla parça parça merkez postanesinden yürütüp kaçırmıştı. 15 günden beri de dizlerinde bir küçük kedi ve masasında bir tabanca 25.290 numaraya Kudüs'teki Arap genel karargahı gelen telefonlara o cevap veriyordu. Yahudi ajansında olduğu gibi orada da en acele istekler silahla ilgiliydi ve karşılığında verilen cevaplar yine Yahudilerde olduğu gibi hiç cesaret verici değildi. Son günlerde gelen en önemli şey Kral Faruk tarafından verilen kişisel bir armağandı. 37 milimetrelik 2 top, 55'lik 7 havan ve 15 makineliyle Faruk yine de Kudüs'ü savunan Arap savaşçılarının ağır silahlarını 2 kat arttırıyordu. Şehrin ileri gelenlerinin çoğu Raudah'taki genel karargâhta hüküm süren kargaşalığı kuşkuyla izliyorlardı. Ama Şam, Kahire ve Beyrut radyolarının savaşçı vaatleri kuşkularını dağıtıyordu. Bu sözlü zehirleme ürünlerini veriyor, Filistin Arapları sonunda kardeş orduların gerçekten hazır olduğuna ve sözü silaha bırakma saatinin yaklaştığına inanıyorlardı. Bir elinde radyosu, ötekinde Kanaryası'nın kafesi, Sami Hadavi adlı Arap memur evini terk ediyordu. Paylaştırma kararının açıklandığı gece İngilizlerin gideceğine inanmayı reddetmişti. Yanılmıştı. İngilizler gidiyorlardı. Sami Hadavi de gidiyordu. Bahçesindeki çiçeklerle kaplı tarhlara, üzerinde hala çocuklarının oyuncaklarının durduğu kum yığınlarına son bir kez göz attı. Ardından başını bir daha çevirmeksizin sık adımlarla yakınlarının kendisini beklediği Eskişehir'in yolunu tuttu. İngiliz işgalinin son günlerinde surların dışındaki bütün Arap mahallelerinde aynı sahnelerle karşılaşıldı. Arap halkının beslenmesi tehlikede olmadığından kaçışa yol açan ne açlık ne de susuzluk korkusuydu. Çok daha korkunç bir nedendi bu. Katanun Haganah tarafından alınalı beri yerleşen ancak bir İngiliz karşı saldırısı korkusunun Yahudilerin ilerlemesine engel olduğu yolundaki kesin inanç. Bu dalga dalga kaçış Noel'den beri Arap mahallelerini boşaltan ve bu mahallelerde oturanları Şam'a, Beyrut'a, Amman'a yönelten kesintisiz göçün yeni bir dönemiydi. Bazı aileler ad vermeden edilen bir telefonun ya da yakınlarda bir yerde patlayan bombanın ardından gitmişlerdi. Bazıları da hazırlanmakta olan fırtınanın sonunu sağlam bir sığınakta beklemek için kaçmışlardı. Birkaç istisna dışında da yalnız hali vakti yerinde olanlar gidebilmişlerdi. Müftünün emirlerini çiğneyerek örgütün aşağı yukarı bütün önde gelen yöneticileri komşu Arap başkentlerine sığınmışlardı. Yine de radyolar aracılığıyla Yahudileri denize dökme niyetinde olduklarını açıklamaya devam ediyorlardı. Arap Yüksek Komitesi'nin Kudüs'te topu topu iki delegesi kalmıştı. Yürekli ama güçsüz 2.70'lik ihtiyar. Eskişehir'in duvarları içinde ileri gelenlerden küçük bir grup, en eski ailelerden birinin temsilcisi olan Avukat Enver Nuseybi yönetiminde belediyenin bünyesini durumun gereklerine uydurmaya çalışıyordu. Ama çabaları bu işin büyüklüğü ve bilgili memur yokluğu karşısında eriyip gidiyordu. Her yana yerleşmekte olan kuşku, kargaşalık ve büyüyen korku havası göçe yeni bir hız verdi. Pek az kişi Sami Hadavi gibi evinin yakında sığınacak bir yer bulma talihliliğine sahipti. Büyük çoğunluk yabancı ülkelerde yer aramak zorundaydı. Göçten önce kamyonlarla yük arabaları durup dinlenmeden eşya taşıdılar. Taşıdıkları malların büyük çoğunluğu doğal olarak Kudüs'te bol bol rastlanan kuruluşların yolunu tutuyordu. Sayısız mezhebin manastırıydı imaretlerinin. Müslümanlar gibi Hristiyanlar da hiçbir barınak bu dinsel topluluklar kadar güven verici gelmiyordu. Dünya nimetlerine el etek çekenlerin kasvetli hücreleriyle birlikte oturdukları odaları değerli şeyler, halılar, tabak, çanak ve gümüşlerle doldu. Amillah caddesinde tuhafiyecilik yapan Emil Kaşram, Şefkat Rahibeleri Manastırı'nı seçti. Bir saat geçmeden kendi hallerindeki rahibeler evlerine kutu kutu naylon çorabın, ince naylon çamaşırların, koku ve güzellik kremlerinin yığıldığını gördüler. Yayılım ateşin kesilmek bilmediği dehşet verici bir gecenin ardından Arap Koleji memurlarından İbrahim Ebu Hava Kudüs'ten ayrılmaya karar verdi. Bir İngiliz askerine rüşvet verip taksi yolculuğunun vazgeçilmez yediği olan bir bedon benzini sağlamak için Allenby kışlasına kadar koştu. 6 çocuğunu arabaya yerleştirdi ve karısını çağırdı. Aşağı inmeden kadın bütün biblolarını sardı sarmaladı ve eşyalarına kılıf geçirdi. Ardından biriktirdiği parayı gizlediği yerden çıkardı ve birkaç parça kağıt parayı süt yerine soktu. Kapıyı kapamadan da en sevdiği iki şeyi toparladı. Radyosuyla dikiş makinesi. Ama kocası bunları almayı reddetti. Pek çok kişi gibi evden uzak kalmalarının Arap ordularına şehirde düzen ve barışı sağlamak için gerekli olan zaman kadar süreceğinden emindi. 8 gün sonra diye söz verdi inanmazcasına bakan karısıyla çocuklarına, hepimiz Kudüs'e dönmüş olacağız. Eski bir Kalasso memuru olan Cemal Tukan bu hayalden vazgeçmekte gecikmeyecekti. Bir tek bavulla sığındığı Eskişehir'de 2 gün sonra evinin telefon numarasını çevirdi. Şalom diye karşılık verdi tanımadığı bir ses. Gözleri yaşlarla dolan Ambara Halidi, İlyada'yı Arapçaya çevirdiği kitaplığın kapaklarını teker teker kapadı. Bu kitaplığı bir zamanlar dolduran paha biçilmez parşömenler kaybolmuştu. Eskişehir'deki bir manastırın bodrumunda bir sandık içindeydi şimdi hepsi. Ambara son bir kere odaya göz gezdirdikten sonra hizmetçisi Arisa'yı öpüp vedalaşmak üzere mutfağa girdi. Yeni ders yılının başında dönmüş oluruz dedi. Sonra kapıya yürüdü. Kasvetli bir gündü. Kocasının yönettiği kolejin pencereleri tahtalarla kapatılmıştı. Silahlı muhafızlar bir zamanlar öğrencilerinin toplanmaya bayıldıkları çimenleri arşınlıyorlardı. Solda gelecek ders yılında öğrencileri kabule hazırlanan yeni laboratuvarları ve koğuşlarıyla kolejin yeni kanadı uzanıyordu. Çünkü Sami Halidi'nin ihtirası yönettiği Arap Koleji'ni İbrani Üniversitesi'nin rakibi yapmaktı. Ailesinin 6 ferdi kendilerini bekleyen taksiye doluştu. Ambara uzaklaşan evini seyretmek üzere döndü. Burada ne kadar mutlu oldum diye düşündü. Kocası sadece yola bakıyordu, hayatını verdiği kuruluşa son bir kere göz atmayı reddediyordu. Kızı dizlerinde bir bebek tutuyor, en küçük oğlu Tarif bir oyuncak ayıyla oynuyordu. Taksi uzun bahçe yolunun son servisini de geride bıraktığında Ambara hıçkırıklarını tutacak gücü bulamadı artık kendinde. Çocukları onu avuttular. La tipki maderha nerce abaden. Ağlama anne, döneceğiz.